Budala, Dostoyevski.
Ayrım 83.
Prens bu söylene söylene ezberlenmiş öykünün bütün salonları bıktırdığını, ancak yapan çinlerde alımlı bir genç adamın birdenbire aklına geliveren içten bir anı olarak kabul edilebileceğini nereden aklına getirirdi? Tavırları çok sevimli, alçak gönüllü göründüğü halde şu Alman şair bile ziyaretiyle bu eve onur verdiği inancındaydı. Ama Prens Madolyon'un bu ters yüzünü hiç görmüyordu. İşin kötüsü, Aglaé'de prensin neler düşündüğünü bilmiyordu. Aglaé o akşam son derece güzeldi. Genç kızların üçü de pek gösterişli olmasa da süslü giyinmişler, zarif baş tuvaletleri yapmışlardı. Aglaé, Yevgeni Pavlovich'in yanında oturuyor, onunla dostça konuşup şakalaşıyordu. Yevgeni Pavlovich belki çevreye uymanın bir gereği olarak her zamankinden daha ağırbaşlı görünüyordu. Ama genç olduğu halde kibar çevrelerinde onu herkes tanır, kendilerinden sayarlardı. Yapan Çinlere şapkasının çevresine siyah yaz kurdelesi sararak gelmişti. Belokonskaya onu bu bakımdan takdir etti. Çünkü böyle bir durumda kibar çevreden bir yeğen, böyle bir amcanın yasını pekala tutmayabilirdi. Lizaveta Prokofievna da bu davranışı övmüş ama pek üstünde durmamıştı. Zihnini kurcalayan bazı başka düşüncelerin etkisinde olduğu anlaşılıyordu. Prens Aglaé'nin ona bir iki kere dikkatle baktığının, durumundan hoşnut olduğunun farkına vardı. Kendini gitgide artan bir mutluluk içinde hissediyordu. Lebedev'le görüşmesinden sonra duyduğu fantastik korkuları şimdi saçma ve gülünç buluyordu. Zaten bütün gün boyunca ne olursa olsun kendini bir düşe kaptırmamak için sanki içgüdüsel bir direniş içindeydi. Prens az konuşuyor ancak sorulanlara yanıt veriyordu. Sonunda büsbütün sustu. Oturduğu yerde büyük zevkle konuşulanları dinliyordu. Ama rastlantıyla görünüşte hiçbir özel amacı olmaksızın bir soruya yanıt verirken birdenbire o da konuşmaya başladı. 7. Prens Mışkin, Yevgeni Pavlovich ve Prens Ney ile neşeli neşeli konuşan Aglaé'yi seyre dalmıştı. Tam o sırada salonun öbür köşesinde büyük adama bir şeyler anlatan İngilizlere tutkun kişi birdenbire Nikolay Andreyevich Pavlishchev'in adını andı. Prens kulak kesilerek onlara döndü. İlk seyahatinde Pomeşçiklerin topraklarında yeni kurulan düzen ve çıkan bazı karışıklıklar üzerinde konuşuyorlardı. İngilizlere tutkun kişinin anlattığı öyküler pek hoş olmalıydı ki sonunda karşısındaki gülmeye başladı. Yaşlı bay akıcı, uyumlu bir sesle sözcükleri uzatıp sesli harfleri pek tatlı bir biçimde söyleyerek ilk seyahatindeki topraklarını şu yeni yöntemler yüzünden nasıl satmak zorunda kaldığını anlatıyordu. Hiç ihtiyacı olmadığı halde topraklarını yarı fiyatına satarken yıkıntı halindeki yararından çok zararı dokunan ihtilaflı bir başka yere de elinden gitmesin diye üstelik para veriyordu. Pavlishchev'in toprağı yüzünden mahkemelere düşmeyeyim diye burayı onlara bırakıp kaçtım. Bunun gibi bir iki miras daha olursa iflas etmem işten değil. Oysa benim payıma 3000 dönümlük çok hoş bir toprak düşüyordu. Birdenbire prensin yanına gelen ve onun bu konuşmayla ilgilendiğini fark eden Ivan Fedorovich yavaşça "Ivan Petrovich Nikolay Andreyevich Pavlishchev'in akrabasıdır" dedi. "Sen onun akrabasından bazı kimseleri arıyordun galiba." Yapançin o ana kadar hep amiri olan generalle ilgilenmişti. Ama nicedir Lev Nikolayevich'in yalnız kaldığını fark ederek kuşkulanmıştı. Prensi konuşturarak onu büyüklere ikinci kez göstermek niyetindeydi. Ivan Petrovich İngiliz tutkunu yaşlı bayın ilgili bakışını fark ederek "Nikolay Andreyevich ana babasını kaybettikten sonra Lev Nikolayevich'e evlat edinmişti" diye araya girdi. "Memnun oldum, çok iyi hatırlıyorum. Demin Ivan Fedorovich tanıştırırken yüzünüz hiç yabancı gelmemişti. Çok az değişmişsiniz. Oysa ben sizi daha 10-11 yaşında bir çocukken görmüştüm. Yüzünüzde çocukluğunuzun havası olduğu gibi kalmış." Prens son derece şaşırarak "Beni çocukken mi görmüştünüz?" diye sordu. Ivan Petrovich sözüne devam etti. "Çok eski bu. Kuzenlerimin yanında. Zlatoverhov'da bulunduğunuz sıralar. Ben eskiden sık sık giderdim oraya. Beni hatırlamıyor musunuz? Ama hatırlamazsınız. O sıralar öyle bir hastalık geçiriyordunuz ki çok şaşırmıştım doğrusu." "Hiçbir şey hatırlamıyorum. Daha sonra Ivan Petrovic'in çok sakin, prensin son derece heyecanlı açıklamalarından ortaya çıkanlara göre, prensin eğitim ve öğreniminin kendilerine bırakıldığı 2 yaşlı kız, Ivan Petrovic'in kuzenleri oluyordu. Bunlar aynı zamanda Pavlishchev'in de akrabasıydılar. Hep Zlatoverhov çiftliğinde otururlardı. Ivan Petrovic de Pavlishchev'in evlat edindiği küçük prense neden bu kadar ilgi gösterdiğini hemen hemen herkes gibi açıklayamıyordu. Zaten sormayı da unutmuştum, dedi. Gene de Ivan Petrovic'in ne olağanüstü bir belleğe sahip olduğu, büyük kuzeni Marfa Nikitishna'nın küçük prense ne kadar sert davrandığını hatırlamasıyla ortaya çıktı. Bir keresinde size uyguladığı eğitim sisteminden ötürü onunla kavga da ettim. Hasta bir küçüğe boyuna sopa. Öte yandan küçük kuzeni Natalya Nikitishna zavallı çocuğa karşı son derece sevecendi. Şimdi ikisi de X'te oturuyorlar, diye devam etti Ivan Petrovic. Yalnız sağ olup olmadıklarını bilmiyorum. Pavlishchev'den ufak bir çiftlik kalmıştı onlara. Aklımda kaldığına göre Marfa Nikitishna manastıra çekilmek istiyordu. Ancak emin değilim. Belki de bunu başka biri için duymuş olabilirim. Evet, bunu geçenlerde bir doktorun karısı için de işittim. Prens Ivan Petrovic'i gözleri sevinç ve duygulanmayla parlayarak dinliyordu. Ülke içinde yolculuk ettiği son 6 ay süresince bir türlü eski bakıcılarını ziyaret etmek fırsatını bulamadığı için kendisini hiç bağışlamayacağını söyledi. Her gün gitmeyi aklından geçirdiği halde hep bir engel çıkıyordu. Ama pek yakında bunun üstesinden gelebileceğini de sözlerine ekledi. Demek siz Natalya Nikitishna'yı tanıyorsunuz. Ne güzel, ne soylu insandır. Ama Marfa Nikitishna da... Özür dilerim, siz onun hakkında biraz yanlış düşünüyorsunuz. Sertliğine biraz serttir ama o zamanki budalalığımla kimin sabrını tüketmezdim ki ben? İnanmazsınız ama ben o zaman tam bir budalaydım. Hoş siz de beni görmüşsünüz ya, ama nasıl oldu da hatırlamıyorum ben sizi. Demek siz, hey tanrım, demek siz gerçekten Nikolay Andreyev Pavlishchev'in akrabasısınız, öyle mi? Ivan Petrovic prensi gülümseyerek süzdü. İnanın bana öyle. Yo, bundan kuşkulandığım için değil. Ne diye kuşkulanayım? Az bile olsa, yani pek az da olsa, benim demek istediğim Nikolay Andreyevich Pavlishchev kusursuz bir insandı. İnanın bana, son derece yüce bir insandı. Prens bunları tıkanarak söylüyor. Daha doğrusu ertesi gün Adelaida'nın nişanlısı Prens Serçe'ye dediği gibi kalbindeki duyguların yükselişinden boğuluyordu. Ivan Petrovic gülerek sordu. Peki ama yüce bir insanın akrabası olamaz mıyım ben? Prens utanarak büyük bir telaşla ve gittikçe artan heyecanla aman tanrım dedi. Gene mi densizlik yaptım? Ama böyle olmalıydı. Çünkü ben, bu da başka bir şey. Zaten ben neyim? Bu kadar önemli bir durumda, bu kadar yüce bir insanla kıyaslanınca o son derece yüce bir insandı değil mi? Ne dersiniz? Prens titremeye başlamıştı. Birdenbire böyle aşırı bir heyecana, konuşma konusuyla bağdaşmayacak ölçüsüz bir sevince kapılmasının nedenini anlamak mümkün değildi. Prensin doğasında vardı bu. Üstelik o anda tanımadığı bir kimseye bilmediği bir şey için en derin minnet duyguları içindeydi. Belki Ivan Petrovic'e, belki de bütün konuklara mutluluk taşıyordu içinden. Ivan Petrovic ile büyük adam onu dikkatle süzmeye başladılar. Belokonskaya da öfkeli bakışlarını prense dikerek dudaklarını büzdü. Prens ne, Yevgeni Pavlovic, Prens Serçe ve kızlar konuşmayı keserek dinlemeye koyuldular. Aglaya'da korkulu bir hal vardı. Hele Lizaveta Prokofievna büsbütün kaygılanmıştı. Zaten analarıyla kızlarının hali oldukça garipti. Başlangıçta prensin o akşam ses çıkarmadan oturmasının daha uygun olacağını düşünen kendileriydi. Ama onun yapayalnız bir köşeye çekilip durumundan hoşnut oturduğunu görünce içlerine kurt düşmüştü. Hatta Aleksandra salonun öbür ucuna giderek prensi de Prens Ne ve Belokonskaya grubuna katmak istiyordu. Öte yandan adamcağız ağzını açar açmaz büsbütün telaşa kapılmışlardı. Ivan Petrovic üstten ve bu kez hiç gülümsemeden... Son derece kusursuz bir insan olduğu yönünde haklısınız, dedi. Evet evet, çok iyi bir adamdı. Biraz sustuktan sonra ekledi. Son derece iyi, yetenekleri olan bir insan, saygıya layık birisiydi. Sizin de bütün bunları böyle düşünmeniz sevindirici doğrusu. Büyük adam bir şeyler hatırlamaya çalışır gibi. Acaba bu, dedi, bir zamanlar bir Katolik papazıyla tuhaf bir sorun çıkmıştı. O Pavlishchev olmasın? Epey konuşulmuştu o sıralar. Ivan Petrovic, Cizvit başrahibi Guro ile, dedi. Bizim en tutarlı, en yetenekli adamlarımızın yaptığına bakın. Ne de olsa soylu, varlıklı bir adamdı. Memurlukta kalsa daha da... Oysa Katolikliğe geçerek cizvitliği kabul etmek için görevini her şeyi olduğu gibi bırakıyor, hem de bunu sevinerek yapıyor. Doğrusu ölmesi biraz daha yerinde oldu. Herkes böyle diyordu o sıralar. Prens şaşırdı, korku içinde. Pavlişçev mi? Diye sordu. Katolikliği mi kabul etti? Olamaz bu. Olamaz sözü fazlaca iddialı olacak prens. Bunu siz de kabul edersiniz. Ama sizin merhuma çok büyük saygınız var. Gerçekten de son derece iyi kalpli bir adamdı. Zaten o sahtekar Guro'nun başarı sağlayabilmiş olmasını da buna bağlıyorum ben. Bu iş için ne kadar uğraştığımı bana sorun. Hem de doğrudan doğruya bu Guro'ya karşı. İvan Petrovic ansızın yaşlı baya döndü. İnanır mısınız, ölenin vasiyetnamesi üzerinde bile hak iddiasına kalkıştılar. Akıllarını başlarına getirmek için oldukça sert önlemler almak zorunda kaldım. Bunlar işlerini pek iyi bilen yaman adamlardır. Bereket hadise Moskova'da oluyordu. Tabii hemen konta başvurdum. Sesimizi dinletebildik. Prens yeniden, beni ne kadar şaşırttığınızı, ne kadar üzüldüğümü tahmin edemezsiniz, diye bağırdı. Üzgünüm. Ama aslında pek de üzerinde durulacak bir şey değildi. Geçen yaz, İvan Petrovic yine yaşlı baya dönmüştü, Kontes K da dediklerine göre Avrupa'da Katolik manastırlarından birine girmiş. Bizimkiler bu dalaverecilerin ellerine bir düştüler mi? Hele yabancı ülkelerde hiç dayanamıyorlar. İhtiyar yetkili bir tavırla mırıldandı. Bu bizim yorgun oluşumuzdan geliyor sanırım. Sonra onların vaaz şekilleri de değişik bir özellik taşıyor. Bir de göz korkutmasını biliyorlar. İnanır mısınız, 32 yılında Viyana'da bana da oldukça korkulu dakikalar yaşattılar. Ama ben karşı koyabildim. Kurtuluşu kaçmakta buldum. Ha, inanın kaçtım onlardan. Belokonska'ya birden, duyduğuma göre iki gözüm, diye söze karıştı. Sen o zaman Cizvitlerden değil, şu Dilber Kontes Levitskaya ile Viyana'dan Paris'e başka bir şeyden kaçıyordun. İhtiyacık bu tatlı anıya güldü. Yine Cizvitlerden demektir. Aynı kapıya çıkar. Sonra ağzı açık duran ve şaşkınlığından kurtulamayan prense döndü. Bu yaşlı büyük adam bazı nedenlerle onu ilgilendiren prensi daha yakından tanımak istiyordu. Lev Nikolayevich'e iltifat eder gibi, "Sanırım çok dindarsınız," dedi. Genç bir adamda buna kolay kolay rastlanmıyor. Pavlişçev son derece zeki, gerçek bir Hristiyandı. Nasıl oldu da Hristiyanlığa karşı bir inanışı benimseyebildi? Prensin gözleri parladı, odadakileri ayrı ayrı süzerek ekledi. Katoliklik bence Hristiyanlığın dışında bir din gibidir. İhtiyar, yo o kadar da değil, diye mırıldandı. Şaşkınca İvan Fedorovic'e baktı. Katoliklik Hristiyanlık sayılmaz mı, diye sordu İvan Petrovic. Nasıl bir din bu öyleyse? Prens büyük bir heyecanla ve gereksiz bir sertlikle yeniden söze başladı. Hristiyanlığın dışında bir dindir. İlkin bunu kabul etmek gerek. Öte yandan Roma Katolikliği bence inkarcılıktan da kötü bir şeydir. Bütün bunlar benim düşüncelerim. İnkarcılık insanı tam bir hiçliğe yöneltiyor. Katoliklik bu bakımdan daha da ileri. Bozulmuş, yanlış yorumlanmış. Gerçeğin tam tersi bir İsa'yı, bir Deccal'ı sunuyor bizlere. Yemin ederim ki böyledir bu. Roma Katolikliği yalnızca kilisenin varlığına, bütün siyasi iktidarın kilisede toplanmasının gerekliliğine inanıyor. Bence Roma Katolikliği bir din bile değil. Yalnızca Batı Roma İmparatorluğu'nun bir devamıdır. Dinden başlayarak her şey bu temele dayanmaktadır. Papa bütün dünyayı ele geçirerek tahta geçti, kılıcı eline aldı. O zamandan beri de kılıcın yanına yalan, hile, taassup, ihanet kattılar. İnsanlığın en kutsal, içten ateşli duygularıyla oynadılar. Her şeyi paraya, adi, geçici iktidar düşkünlüğüne bağladılar. Deccal mezhebi değildir de nedir bu? İnkarcılığa nasıl yataklık etmez böyle bir din? İnkarcılık onlardan çıktı. Roma Katolikliğinin ta kendisinden. Her şeyin başında Katolik kendi kendine inanabilir mi? İnkarcılığı onlara karşı duyulan nefret besledi. Katolik yalanının manevi güçsüzlüğünün ürünüdür o. Geçenlerde Yevgeni Pavlovich'in çok yerinde belirttiği gibi bizde ancak köksüz kalmış bazı zümreler inançlarını kaybetmişlerdir. Oysa Avrupa'da büyük halk kitleleri inanmamaya başladılar. Buna ilkin bilgisizlik ve yalan, şimdi de taassup, kiliseye ve Hristiyanlığa karşı nefretin doğmasına neden oldu. Prens o kadar hızlı konuşuyordu ki biraz soluk almak için durakladı. Sapsarı kesilmişti, tıkanıyordu. Herkes birbirine bakıyordu. Yaşlı bay açıkça güldü. Prens ne saplı gözlüğünü çıkararak prensi incelemeye koyuldu. Alman şair köşesinden çıkarak biçimsiz bir gülümsemeyle masaya sokuldu. İvan Petrovic bir tür iç sıkıntısıyla, hatta biraz da çekindiği bir şey varmış gibi sözlerini uzata uzata "Büyütüyorsunuz," dedi.
Ayrım sonu.